daima her an. Yanlışa kötüye hiç sapmadan, herkese sevgiyle saygıyla selam. Gönülden yürekten selam sizlere. Sizlere muhabbet daima her an. Yanlışa kötüye hiç sapmadan, herkese sevgiyle saygıyla selam. Gönülden yürekten selam sizlere. Hasretin çiçek açtı şu gönüllere, umudun bayrak oldu bütün dillere. Hasretin çiçek açtı şu gönüllere, umudun bayrak oldu bütün dillere. Rahmet ol ya artık açık ellere, doğuştu bize yeniden bir güneş gibi. Rahmet ol ya artık açık ellere, doğuştu bize yeniden bir güneş gibi. Sevgimiz gerçek, aydınlık yarınlar geldi gelecek. Barışın mührünü kalplere tek tek vuracak sizsiniz selam sizlere. Yolumuz hakikat, sevgimiz gerçek. Aydınlık yarınlar geldi gelecek. Barışın mührünü kalplere tek tek vuracak sizsiniz selam sizlere. Hasretin çiçek açtı şu gönüllere, umudun bayrak oldu bütün dillere. Hasretin çiçek açtı şu gönüllere, umudun bayrak oldu bütün dillere. Rahmet ol ya artık açık ellere, doğuşsun bize yeniden bir güneş gibi. Rahmet ol ya artık açık ellere, doğuştun bize yeniden bir güneş gibi. Rahmet ol ya artık açık ellere, doğuştun bize yeniden bir güneş gibi.
Erkam Radyomuz'un kıymetli dinleyenleri, gönüllerin frekansı Erkam Radyomuz'da hasbihal programımıza kulak veriyorsunuz. Ben Deniz Turlan Şen.
Ben Yusuf Goncagül. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Hasbihal programımızın 9. sezonunda çok değerli bir konuğumuz var.
İlk sezonun ilk programında bize güvenip davetimizi kırmayıp icabet eden Adem Turan hocamız bizlerle birlikte tekrar ikinci kez konuğumuz oldu.
Evet, o zaman ilkler önemlidir demiştik.
Evet, ilkler önemli. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk gençler.
Sizden sonra biz bir 9 yıl geçirdik hocam.
Maşallah. Çok olmuş. Demek 9 yıl.
Tabii. Yani 2013'ün... Yani
şöyle diyeyim. Üf. Değil mi? Böyle söylenir. Tamam, ya da wow. Müthiş.
Yani düşünün, 2013'ün Ekim ayında falan başlamıştık. Yani yazın mı başlamıştık?
Eylül'dü.
Evet, Eylül-Ekim sezonu. 2013 sezonunda. Evet. Şu anda 2022'deyiz. Gerçekten yıllar geçmiş ve Adem hocamın da bir daha böyle bir tevafuk olmadı, yani alamadık yoğunluktan, programlardan bugüne kısmetmiş.
Pek teşvik olmaz yani, sürekli evet. Aynı kişi, yani değişik kişilerin çıkması tabii ki daha evet. Güzel. Zaten radyoların da ya da medyanın da böyle bir şey izlemesi gerekir, böyle bir süreç izlemesi gerekir. Hep aynı kişileri çıkarması pek hoş olmaz. Dinleyiciler yeni kişileri tanımalı bence.
Eyvallah.
O da tabii ki bunu öyle yaptınız. O şekilde daha da iyi oldu sanıyorum.
İnşallah. Daha sık almak isteriz
tabii,
yani.
İnşallah.
Önümüzdeki süreçte inşallah. Yeni kitabınız çıktı. Hem bunu konuşmak hem de uzun bir yıllar süre.
Yeni kitaplar.
Dokuz senede neler yaşandı.
Eyvallah. Tabii
konuşacağımız çok mesele var. Sizleri özledik. Dinleyicilerimiz sizlerle tekrar bir tanışmış olacaklar. Ama asıl gündemimizde olan en son çıkan kitabımız Mangan Mangan. Bunun evet. üzerine konuşacağız. Bu kitap nedir? Neden çıkmıştır? Ne anlatıyordur? Bunlardan bahsedeceğiz.
Biz hocam sizi konuk aldığımızda Beş Vakit Yazar isimli kitabınız yeni yayınlanmıştı.
Evet, Beyan Yayınları'ndan.
Evet, o 2013'te.
Bir soruşturma kitabıydı.
Onu konuşmuştuk.
O da çok tuttu o kitapta. Birkaç baskı yaptı.
Tabii 28 Şubat süreçlerini falan da böyle kitabın evet. minvalinde böyle bir evet. Konuşmuş olduk. Hatta çok etkilenmiştiniz. Program sonunda böyle kayıt bittikten sonra ya Turulan çok etkilendim. Yani o yıllara sanki geri döndüm gibi
tabii
de
ki o şey yıllar yaptınız. Zor yıllardı çok.
Söylemiştiniz. Allah tabii bir daha İnşallah. Öyle acı günler bizlere yaşatmasın, göstermesin İnşallah. Diyelim. Beş Vakit Yazar'dan sonra Şiir Taşı çıktı.
Evet. Okur Yayıncılık'tan.
Okur Kitaplı Yayınları'ndan evet. çıktı. Sonrasında Borez Borez mi çıktı yoksa arada başka kitap var mı?
Şiir Taşı'ndan sonra Devamsızlar için kitabı evet çıktı. Ondan sonra ikinci baskı yapan kitaplar
Devamsızlar
oldu.
İçin
Devamsızlar için
şey mi?
Şiir profilden çıktı. Profil.
Turul okula gelmediği günler için mi? Yani lisede
tabii devamsızlık yapanlar için. Öğretmenim Turulan da benim öğrencim oluyor. Mezun ettik onu. 2008'de değil mi?
Evet hocam.
Şimdi tabii öğretmen olduğum için Devamsızlar için ismi biraz sanki onu çağrıştırıyor ama tabii onun da ilgisi var tabii devamsız öğrenciler için ama daha çok burada o kitapta devam edemeyen sanatçı arkadaşlar ya hayatlarını kaybettiler ya da şiiri terk ettiler, yazmayı terk ettiler. Onlar için yazılmış, oradan mülhemle yazılmış şiirler ve kitap ismi. Öyle demek daha doğru. Ama tabii öğretmeniz. Dolayısıyla devam etmeyen, derslerine devam etmeyen öğrencilere de burada bir işaret var tabii ki.
Eyvallah. Eyvallah. Bu arada hani dinleyicilerimize de bunu belirtmiş olmak istedim ben de.
Ama Tuğrul'un devam evet. ediyordu. Benim en azından benim derslerime devam evet ediyordu. Hocam.
Eyvallah.
Güzel günlerdi yani.
Eyvallah. Kesinlikle. Biz yani, hocamın derslerini iple çekiyoruz.
Evet.
Yani.
Bak.
Öyle ve şimdi, sadece bizle alakalı değil bütün öğrenciler öyle.
Bu güzel bir şey. Bakın ben Trabzon'da ilk görev yaptığım hep Trabzon. Bir köy ilk öğretimindeydim. Haftada bir kere de Akçaabat Lisesi'nin merkez lisesinde derslere giriyordum. Din kültürü. Böyle 70 kişilik falan bir sınıf. Eskiden sınıflar çok çok kalabalıydı. İlk gittiğimde öğrenci sayısı az, 70 kişilik sınıfta işte diyelim 30-40 kişi giderek çoğalmaya başladı öğrenci sayısı. Meğer sadece benim için geliyormuşlar, benim dersime. Onu da itiraf etti öğrenciler. Sonra müdür bir gün ya hocam siz nasıl öğretmensiniz dedi. Bu öğrenciler okula gelmiyordu. Şimdi okula geliyorlar filan. Öğrenciler de söyleyince çok mutlu olmuştum. Ama onlara şiirler okurdum filan. Değişik yani din kültürü dersi ama düşünün yani din kültürü dersinde enteresan şiirler okuyorum onlara. Yani evet. hayatlarına duymayacağı şeyler anlatıyorum. Medyadan, şuradan, buradan, kitaplardan bahsediyorum. Okumanın öneminden bahsediyorum. Dolayısıyla öğrenciler yani hocam yeminle sadece sizin dersinize geliyorum. Sizin dersinizi dinlemek için geliyorum demişlerdi Turhan gibi.
Ne kadar önemli. Yani
işte, güzel yani, yani böyle bunları duyunca insan
bu da işinizi severek yaptığınızdan dolayı kaynaklanıyor aslında.
Yani gönülden ve evet. kaptırarak yapıyorsunuz. Zaten
bu, da öğrenci
bu bittiği
geçiyor.
Zaman evet. bunu bittiğini hissedersem bırakırım öğretmenliği. Ki zaten artık 3 sene sonra mecburen bırakacağız. 65 yaşına yaşımızı da söylemiş oldum. 62 yaşındayız. Evet. 65 yaşında artık çalışamıyoruz yaştan dolayı. Ama hala bir o heyecan, o ilk günkü evet. heyecan var. Bu sürdüğü sürece de hani ben 65 yaşından sonra da öğretmenliği yapar mısın deseler yapmak isterim ama çalışamıyorsunuz.
Ama zaten hani bu öğretmenliğin vermiş olduğu bu hani tatminlik duygusu herhalde bak şu anda mesela öğrenciniz Turulan'la yıllar sonra
evet.
program yapıyorsunuz.
Program yapıyoruz.
Biz bir evet. iftar programı yaptık Ramazan ayının son güzel. Günlerinde.
Evet.
10 tane hocamız, hatta 11 tane hocamız bir futbol takımının oyuncuları gibi.
Hatta birisi yorum yazmış altına Şampiyonlar
Ligi
kadrosu gibi filan diye.
Evet, hakikaten öyle. Birbirinden kıymetli 11 hocamız ve o dönem böyle birçoğu aynı sınıfta ama biz sadece aynı sınıftaki arkadaşlarımızla değil. İmam Hatip'in böyle bir şeyi var sevgili Yusuf. alttaki sınıftaki arkadaşlarımızla da hala görüşürüz Ercek. Üst sınıftan arkadaşlarımızla da böyle. Hepsiyle görüşemesek de bu şekilde bir iftar programı yapmış olduk. Hocalarımızın emekleri büyük. Tüm hocalarımızın. Yani
hepsine selam olsun. Hepsine buradan. Selamlar olsun. Çok değerli olsun arkadaşlar gerçekten.
Evet. Akabinde hocam.
Evet. Bu arada biz normalde konuklarımızı bir Adem Turan hocamız kimdir diye aslında kendi ağzından bir tanıyoruz. Dinleyicilerimiz de biliyorlardır. Biz zaten biliyoruz ama böyle bir kısaca aslında bir ondan bahsedelim. Sonra elimizde yani şu anda herhalde 10'a yakın kitabınız
evet,
var.
Evet.
Onlardan böyle bir kısa kısa bahsedip sonra Mangan Mangan'a doğru evet, giden yolculuğu bir konuşuruz.
Tabii ki.
Diye düşünüyorum değil mi Tuğrul Bey?
Tabii tabii kesinlikle hocam.
Ben Adem Turan, Çanakkale Bigalıyım. Sinekçi Köyü çok tuhaf bir isim geliyor. Eski ismi Fısıya'ymış. Hafızlar diyarı anlamına. Babamın nüfus kimliğinde, nüfus cüzdanında Hıfsiye yazıyordu. Sonra değiştirilmiş Cumhuriyet döneminde. Neden değiştirildiyse, kimleri rahatsız ettiyse artık bilemiyorum. Sinekçi ne alaka? Hiç. Ama tabii ben sinekçiyim. Hatta bir şiirimde ben Alioğlu Adem tevellüdüm 960 sinekçi. Babama sorarsanız tabansız biriyim. Hepsi o kadar. Burada tabansız kelimesi söylenince bir dinleyenler de yani okuduğum zaman bir tebessüm oluşuyor tabansız. Hemen onu da söyleyeyim. Ben 6'lı yaşlarda filan hatırlıyorum. Uçaklar geçerdi. Havaalanı yakındı Bandırma köyümüz yani 70 kilometre. Şimdi havaalanından Bandırma'na havalanan uçaklar bazen bizim köyün üzerinden böyle alçaktan geçerli jet uçakları ve çok ses yaparlar. Ben de çok korkardım o seslerden. Duvarın dibine böyle çöker kalırdım. Gerçekten çok korkardım o yaşta. Babam da onları bu durumu görünce genelde bazen rastlardı o duruma. Çok üzülürdü çünkü onun bir oğluyum, bir de ablam var zaten, iki kardeşiz. Şimdi biricik oğlunu korkutan vahşi uçaklar diyeyim öyle, o şekilde çok büyük yani korkunç sesle geçiyorlar. Önce onlara yağdırırdı babam arkadan, arkalarından çok, çok öfkeyle. Sonra da dönerdi bana, tüh tabansız derdi. Niye yani, niye korkuyorsun? Tabansız oradan o kadar işlemiş ki zihnime ve içime. Böyle bir şiiri böyle başlatmıştım. Tabii ki biz Bulgaristan göçmeniyiz. Balkan savaşları zamanında anne ve baba tarafım oradan gelmişler. İşte Deli Orman bölgesinden, Şumlu, Burgaz, Razgrad oralardan, Doğu Bulgaristan'dan. Babamlar tabii Çanakkale Bigada köyde doğmuşlar. Dedemler oradan gelmiş. Ama anneannemi hatırlıyorum, Allah rahmet eylesin. Memleket derdi hep. Memleket. Onun memleketi Bulgaristan'dı. Bazen Bulgariya derdi. Mesela Bulgaristan kelimesini hiç duymadım. Ya Bulgariya derdi ya da memleket derdi daha çok. Ve inlerdi. Memleket deyip inlerdi. O şekilde tam 100 yıl sonra gitmek nasip oldu Bulgaristan'a. 2016 yılı filan, 2014 müydü yanılmıyorsam, 8 sene öncesi ne oluyor, 2022'den 8 sene geriye gidersek
2014
tabii. Evet. Bir 5 gün kadar kaldık, bir dizi böyle konferanslar, şiirler okuyarak bir grup ya sanatçıyla birlikte, Edirne valisi Hasan valimiz, Allah yani selamlar edelim buradan, Hasan Durer Edirne valisiydi, her ay Balkanlara böyle sanatçı çıkarması yapardım. Müthiş bir çalışmaydı o. Nedense sonradan alındı oradan. O oradan alındı ve bitti. Yani onun sayesinde gittik. Fahri Tuna'nın editörlüğünde, başkanlığında. Fahri Tuna önümüzdeki günlerde Üsküdar İmam Lisesi'ne konuğumuz olacak. Okuma grubumuza getireceğiz, işte kitap okutuyoruz öğrencilerimize. O da konuğumuz olacak. Onun portre, 40 şehir portre kitabı. Onun editörlüğünü o yapıyordu. O akademi organizasyonu. Bulgaristan'da çok güzel günler geçirdik, böyle 5 gün. Doğudan bir girdik, Batı Bulgaristan'dan çıktık, Filibe, Kırcalı taraflarından. Harikaydı. İşte babamların yani babasının yani dedemlerin ve ninemlerin gelişinden, ben göçünden 100 sene sonra o toprakları görmek nasip oldu. Evet, ben işte çocukluğum Biga'da geçti, köyde. İmam Hatip ilkokulu köyümde okudum, İmam Hatip lise, ortaokul, İmam Hatip Biga İmam Hatip'te okuduk. Hı hı. o yıllarda şiire ilgim vardı. Fakat esas ben Yedi Güzel Adam, Yedi Güzel Adam diye bilinen işte Cahit Zarifoğlu, Akif İnan, Erdem Beyazıt, Alaaddin Özdenören, Rasim Özdenören, ki bir tek Rasim Özdenören yaşıyor şu an. Onların çıkardığı Ersin Nazif Gürdoğan'ı da sayalım. Selam olsun buradan. Mavera Dergisi'ni tanıdıktan sonra ben esas şiire ulaştığımı, hakiki şiire ulaştığımı o zaman fark ettim. O arada tabii bir de Üstad rahmetli Nuri Pakdil'in çıkarmış olduğu Edebiyat Dergisi'ni de tanıdım o yıllarda. İmam Hatip son sınıfta filandım. Öyle şiire ilgimiz bu şekilde arttıkça arttı. Sonra Diriliş Dergisi'ni tanıdık. Üstad rahmetli Sezai Karakoç'un çıkarmış olduğu.
Bunlar hangi yıllara denk
geliyor? Bunlar 80'li yıllar. Yani 80'lerin başı.
Lise üniversite yıllarınız mı?
Üniversiteye başladığımda işte 82 idi. Bursa'da başladım ilahiyat. Mavera çıkıyordu. Ara ara Diriliş ve orada yine Edebiyat Dergisi Nuri Pakdil'in çıkmaya başlamıştı. Onlarla beslendik. Bu arada Yaşar Kaplan'ın Aylık Dergisi de çıkıyordu. Böyle 3-4 dergiyle biz beslendik. Bizim, yani ben ilahiyat mezunuyum ama aynı zamanda Diriliş mezunuyum da, Edebiyat mezunuyum da, Mavera mezunuyum da. Yani
onlar da üniversiteydi.
Onları da ben bir okul, üniversite kabul ediyorum. Mektep kabul ediyorum. Böyle geldi işte. O dönemde ilk şiirim Yokluğun Bize Çokça Kahır Efendim. Artık Kuşların Uçur'da ilk şiirim odur. O kitapta var. Böyle başladı. Yeni Devir Gazetesi'ne yayınlanmıştı o. Yeni Devir Gazetesi artık çıkmıyor. Ama üniversitelerin okuduğu, yani üst düzey bir gazeteydi. Kültür Sanat Sayfası çıkıyordu. Orada yayınlanmıştı. Daha sonra İşte Yönelişler Dergisi çıkmaya başladı. Orada şiirlerim çıktı. Mavera Dergisi'nde yayınlandı böyle. Yani hem Mavera hem Yönelişler'de bugüne kadar geldik. Tabii muhtelif dergilerde bu arada yazdık. Yedi İklim Dergisi çıktı sonra.
Eyvallah.
O da hala çıkıyor bakın, Yedi İklim Dergisi. Bir ara Kayıtlar çıktı. Rahmetli Ramazan Dikmen'in, Yusuf Özkan'ın, Yusuf Ziya diye bir arkadaş. Onların çıkarmış olduğu bir dergiydi Kayıtlar.
Eyvallah. Hazır sözü açılmışken hani biz burada bir kültür sanat programı, müzik ve evet, sanatla birlikte yapıyoruz. Böyle ara arada sizden şiirlerinizi de kendisine
olabilir
alalım.
Tabii yani, evet.
Yokluğun Bize Çokça Kahır Efendim şiirini evet, uygun görürseniz sizin sesinizden bir dinleyelim.
İlk şiirim bu. Mesela şöyle de yapabiliriz. İlk şiirim, sonra işte iki dönemlerde yazılmış.
Evet.
Sonra
kronolojik olarak gidebiliriz.
Öyle de gidebiliriz.
Çok güzel olur. Memnun oluruz.
Bu ayrılıklar yok mu böyle sürekli? Bize çokça kahır efendim. Yokluğuna ağıtlar dökeriz ah. Bir de kan oturur gözlerimize. Yani bu ayrılıklar böyle sürekli. Bize çokça kahır efendim. Bugün şehri adımladım deli divane. Tüm kurallarını çiğneyerek yürümenin. Ellerim cebimde ve bir de yitik. Kaybolan güzelliğimi aradım. Şehir bir öksüz, ben bir öksüz. Yetim çocuklar gibiydik. Ağlıyorduk efendim. Sonra yeminler ettim, isyanlar bastım, günahlarımı tükürdüm bilmem nereye. Yağmur yağıyordu sonra saatlerce, yağmur saatlerce yüreğime girmiyordu. Yani yüreğim yanıyordu, yanıyordu boyuna efendim. Militanca kelimeler üretmeli aşk adına efendim. Deccal tümüyle çıkmalı hayatımızdan. Sen biraz militanca gelirdin, sığmazdın gecemize, sığmazdın gözlerimize, içimize sığmazdın. Sen konuşur, biz öylece erirdik gözlerinde senin. Sonra çoğalır, çoğalır, çoğalır da alır bizi göklere çıkardın ki yıldızlara uğrardık. Öpüp okşardı yıldızlar bizi. Oysa şimdi yoksun ve gelmiyorsun. Bu gelmeyişler bize çokça kahır efendim. Artık hüzün giysileri sırtımızda ve bir de yok gibiyiz. Bu halimizle ardından ağlıyoruz boyuna efendim. Bu şiiri ilk yazdığımda, ilk şiirim tabii 82 yılının Ocak, 22 Ocak filan tabii.
22 yaşındasınız.
Ha öyle. Koşarak sabah ezanları bitti, şiir bitti. Ben okul saati geldi, bekliyorum. Hızla gittim okula, soluk soluğa. Allah rahmet eylesin Mahmut Kanık hocamız. 2 sene önce kaybettik. Çok muhterem abi derdik. Hocamız da abi derdik. Ona hemen verdim. Çok şaşırdı. İlk şiirin mi falan böyle. Yani inanamadı. Çok beğenmişti. Öyle. Bursa'da yazılmış bir şiir. Yer yer Hasan Aycın vardır. Yer yer Hüseyin Önder hocam vardır ki Hüseyin Önder hoca benim İmam Hatip'ten hocamdır. Bursa'da yaşıyordu o dönemde. Ona ithaf ettim. Çok sürgünler yemişti İmam Hatip'teyken. O da benim çok zoruma gidiyordu. İşte o sürgünlere ithafen yokluğum bize çokça kalır efendim.
Yeni Devir gazetesinde mi yayınlanmıştı
evet,
hocam?
Evet, Yeni Devir gazetesi 22 Ocak'ta yayınlanmıştı. Evet. Şakir Kurtulmuş ve Mehmet Ocak'tan hazırlamış olduğu bir sayfaydı. Çok çok beğenilerek okunuyordu. Okunan bir sayfaydı yani, takip edilen.
Burada bir es verelim hocam isterseniz. Tabii. Küçük bir ara verelim, müzik arası verelim.
Tamam.
Sonra tam da Yeni Devir gazetesinden kaldığımız yerden devam edelim.
Evet.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Gönüllerin Frekansı Erkam Radyomuzda Hasbihal programımıza kulak veriyorsunuz. Adem Turan hocamız konuğumuz. Bir müzik arası verelim, bir eser arası verelim. Yusuf Goncagül ile birlikte bir eser okuyacağız. Hemen akabinde hocamla muhabbet kaldığı yerden devam edecek.
Hasbihal programını dinliyorsunuz. Ben Yusuf Goncagül, Turlan Şen'le birlikte sunduğumuz Hasbihal programında bu akşam Adem Turan hocamız, konuğumuz, yeni kitabı Mangan Mangan'a doğru yolculuğumuz sürüyor. Daha ilk kitaptayız, ilk şiirdeyiz. Devir Gazetesi'nde yayınlanan ilk şiirini az önce kendi sesinden dinledik. Tabii her bir şiirin ayrı ayrı hikayesi vardır böyle. Belki bunları tabii dinlemek belki bir program serisi de olur değil mi?
Zaten şiirler şairin hayatına dahildir. Hı-hı. Yani dahil olmalı. Bu Cemal Süreya'ya ait, hı-hı, bir söz. Eğer dahil değilse zaten o çok yapmacık olur.
Havada kalır.
Havada kalır. Evet. Yani karşılığı olmaz. Böyle düşünüyorum. Ben hatta bununla ilgili şunu da söylememi müsaade edin. İşte Bursa'da 92 yılı Türkçe Uluslararası Şiir Şöleni yapılıyor. İlk kez Bursa ve Konya iki ayaklı yapılmıştı. Büyük bir organizasyon. Bütün Türkiye Cumhuriyetlerden şairler geliyor. Yani yüzlerce şair belki neredeyse. Bizi de davet ettiler genç olarak. İlk kez Bursa'da yapıldığı için. Yani biz de Bursa'da yaşıyoruz. Benim de ilk kitabım işte Artık Kuşların Uçur. İhsan Deniz'le birlikte bizi de çağırmışlar. O da, onun da bir iki kitabı var. Şiirlerimizi okuduk tabii şimdi ama ben şiir okutacaklarına da ihtimal vermiyorum. Uludağ'da bir oteldeyiz. Büyük bir otel. İşte herkes orada yani, milletvekilleri, bakanlar filan, cumhurbaşkanı danışmanları filan böyle. Evet, gerçekten valiler. Birden biz de en arkada, o salonun en arkasında öyle duruyoruz, izliyoruz. Birden Adem Turan sesi duydum. Dediler seni çağırıyor sahneye. Allah, ne yapacağım, elimde kitabım yok. Kitap da yok elimde. Hani bir şiir hazırlamıştım belki bir ihtimal ama o da otelde, odamda. Şimdi gidip almama imkan yok o anda. Yarabbim, şimdi sahneye doğru yürüyorum. Ne yapmam lazım, ne yapmam lazım? O arada şiirlerimi de ezbere biliyordum kısmen. Sahneye çıkana kadar bir şiiri kafamda toparladım. Çıktım, okudum. Benim bir damarım eksik ve bu toprakta biter biliyorum diye. Çok güzel bir şiirdir o da. Çıktım sahneye, ben tabii başladım okumaya. İlk anda bir tutukluk olduğu gibi ama sonra şiiri tamamladım. Ertesi gün Bursa'ya indik de Uludağ'dan. Bursa'yı gezdiriyoruz. Bursa'nın İpek Kozağı'nın da bir program yapıldı filan. Sonra ara verildi, cumaydı günlerden. Tophane'ye çıktık cumadan sonra, oturuyoruz şairleri böyle masalarda. Biz de masada işte birkaç şair arkadaş oturuyoruz orada. Şimdi isimlerini vermeyeyim ama önemli şairler. Yani bugün artık hepsi 60'lı yaşlarda filan. Hatta iki tanesi solcuydu oturduğumuz şairlerden, bir bayan. Ya dedi şair, o solcu arkadaşlardan biri, Adem nasıl yazıyorsun dedi. Şimdi o kadar enteresan bir soru ki, çok basit gibi ama böyle bir basit soru sorulmaz diyorum kendi kendime. Şimdi nasıl bir cevap vereceğim, nasıl yazıyorsun? Sonra o bayan şair arkadaş dedi ki, ya evet dedi, öyle bir okudun ki şiirini, sanki o anda ikisi birlikte gümbür gümbür bir ses var, başka bir şey yok gibi. Ha dedim, evet şimdi anladım, ben yaşamadıklarımı yazmıyorum, yazdıktan sonra da onları tekrar yaşıyorum, okurken de yaşıyorum gibi bir cevap vermiştim. Yani bunu söylememin sebebi şu: şairler, sanatçılar yaşamadığını yazarsa o havada kalır, onun karşılığı olmaz. İşte okurken de onları tekrar yaşıyorsunuz yani. Ben şu an biraz önce okuduğum o şiiri okurken tekrar yaşadım o günleri.
Evet. Ekim 1985'te yayınlanmış hocam bu şiiriniz. Mavera'da.
Mavera'da değil. Hangisi?
Benim bir damarım eksik.
Ha, o tabii. Ve o 85'te. Ama demin okuduğum şiir 82'de Yeni Devir Gazetesi yayınlanmıştı.
Evet. Onu biliyoruz, onu söyledik.
Evet. Bursa'daki okuduğunuz, evet, şiir. Evet, ve tabii dediğiniz gibi her şiirin bir hikayesi var ve bunu yaşarken, işte okurken yaşıyorsunuz.
Tabii.
Yazarken zaten yaşamadan yazmıyorsunuz. Evet. Bu okuyucuya da yansıyor, yani dinleyiciye de yansıyor. Evet. Kalpten çıkan kalbe ulaşmış oluyor.
Hı-hı. Şimdi düşünün yani, o kadar kalabalık bir yerde ben o şiiri okudum. O kadar etkili olmuş ki bana o soruyu sormak zorunda kaldı. Ki bugün çok şöhretli bu şairler, bu iki, bana bunları soranlar.
Eyvallah. Tabii bu yıllardan mangan mangana doğru yavaş yavaş, evet, gelelim. Türkiye Yazarlar Birliği bu yıldaki şiir ödülünün, evet, dalında da ödül kazandı.
Şimdi mangan nedir? Mangan James Clarence Mangan diye telaffuz ediliyor. Mangan da diye telaffuz ediliyor. James Clarence Mangan diyelim. İrlanda'da yaşamış bir şair. Ah opa, şimdi dinleyiciler diyecek ki İrlanda'da. Size ne İrlanda'dan, değil mi?
İrlanda'da İçimizdeki İrlandalı.
İrlandalı ve İrlandalı.
İrlandalı birisi. İrlanda'dan çıkmamış zaten. Hı-hı. Dublin'de ve yani çok, çok parasız, çok yokluk içinde yaşamış. Hiç zaten seçim. Açlıktan ölmüş birisi yani. Açlık ve yoksulluktan. Şimdi ne alaka? Tabii James Clarence Mangan'dan önce ondan bahsedebilir miyiz? Yani Mangan kitabından evet. bahsetmemiz için Borges. Bu kitaptan bahsetmemiz gerekiyor.
Evet, şimdi diğer Borges, kitaplar hep böyle
ya onlar arada yayınlandı tabii.
Güzel kitaplar ama, bunlar böyle bir yabancı şimdi, isimler.
Evet, var. Borges Arjantin'in Cemil Meriç'i gibi düşünün. Gözleri sonradan kör olmuş.
Borges.
Tabii giderek kör olmuş. Yani 20'li yaşlardan sonra kör olmuş birisi. Ama önemli bir şair ve yazar. Hem deneme hem hikaye hem de şiir yazmış birisi. Anne tarafından Arjantinli, baba tarafından İngiliz. Ama kendini daha çok Arjantinli kabul eden birisi. Gözleri kör olunca annesi buna uzun yıllar sekreterlik gibi kitap okumuş yani. Annesi okumuş, o dinlemiş. Annesi önemli, meşhur bir yazar olmasını çok istiyor. Ve sürekli Demokles'in kılıcı gibi Borges'i üzerinde hep denetleyen, ona soluk aldırmayan filan. Şimdi tabii Borges bundan rahatsız oluyor ama bir taraftan da anneye bağımlı, mecbur yani annesine. Çünkü bütün işlerini annesi görüyor. Bir de hizmetçileri var Fanny diye. O da çok seviyor onu, Borges'e çok hizmet severek hizmet ediyor. Daha sonra annesi 90'lı yaşlarda ölüyor. Ölünce biraz rahatlıyor filan ama buna rağmen her gece odasına girip annesinin odasına, annesinin yatağının önüne diz çöküp annesiyle konuşur gibi hep konuşmuş, annesinin hayaliyle öyle diyelim. Böyle birisi. Şimdi ben Borges'i niye yazmak zorunda, neden yazdım öyle diyeyim, zorunda demeyelim de. Ya şimdi 2010 yılında Şubat tatiliydi. Ben nasıl olduysa 3 tane Borges şiiri birden yazıverdim kısa kısa. Borges'in annesi, Borges'in kedileri, Borges'in kitapları galiba. Şimdi 3 tane şiir, adına da üçleme. Borges'e üçleme adını verdim. Hı-hı. Şimdi bu şiir bitti. Biraz da benim şiir tarzımdan da böyle farklı işte.
Evet, aslında lirik. Borges'in annesi var mesela.
Okuruz onu.
Evet, bir yani okuyayım olması. Mesela şöyle bir okuyayım isterseniz.
Tamam.
Kitaplar okurmuş annesi Borges'e. Bu arada Borges diye yazıyor, Borges diye okuyor.
Borges diye okuyor. Çünkü öyle diyor Borges'in kendisi.
Borges'e. 90 yaşlarında güçlü kuvvetli bir kadın. Bastığı yerleri titretirmiş, inanın. 40 merdiven çıkıp her gün ateşler içindeki oğluna masallar anlatırmış göğe bakarak. Resimler yaparmış başucunda. Şarkı söyleyen çocuklara uçurtma, uzaklara giden trenlere mendil asarmış ve uçsuz bucaksız çayırlar için kelebek resimleri çizermiş akşama değin. Çocuk ve gül kokusuyla dop dolu, işte hep böyledir yüreği annelerin.
Evet. Ya aslında, çok titriyor evet. annesi. Yani Borges'in üzerine çok titriyor. Hı. Bir oğlu var tabii. Ve onun da meşhur olması istiyor. Hatta Nobel'i kıl payı kaçırmış. Samuel Beckett almış. İkisi kalmış finalde demek ki. Üzülmüş o zaman tabii yani kaçırdığına. Ama çok istiyor Nobel almayı. Olmamış, nasip olmamış. Fakat yani Nobel kazanmadı diye Borges'in büyüklüğüne bir şey gelmez. Çünkü o hakikaten büyük bir yazar. Neyse, 2010 yılında yazdım ya o şiirleri ben, üçleme. Hı hı. O sırada Bursa'da bir program yapıyoruz bir arkadaşla, Şiirin Yolcuları adında. Bursa'ya gidiyoruz. Konuğumuz da Arif Ay. Arif Ay şair, benim ustam olur. Program öncesinde oturuyoruz masada, koydum önüne. Baktı baktı, şimdi tepkisini bekliyorum, ne diyecek, çok önemli çünkü. Baktı baktı, okudu ve çok beğendiğini. Adem dedi, bu şiirler çok güzel, ben bunları Edep dergisinin birinci sayfasına koyacağım. O zaman Edep diye bir dergi çıkarıyor Arif abi, sonra kapan tabii. Ve ben bu şiir, eğer bunu eğer devam edersen Edep'in ilk kitabı olarak basacağım filan gibi. Ben tabii ürktüm ama çok sevindim, yani beğenmiş olmasına çok sevindim. Neyse, program bitti, biz yaptık. O Ankara'ya gitti, biz İstanbul'a geldik. Ertesi gün ben mi onu aradım, o mu beni aradı. Tekrar şeye geldi işte, Borges şiirlerine. Ne olur bunu bir dosya olarak düşün bana ısrarla Arif abi. Allah'ım, yani Borges'i ben nasıl yazarım? Sen bunlara devam et. Yani işte neyse, hele bakalım abi filan dedim. Ama benim içime olta yattı. Yani artık hadi kurtulabilirsen. Artık yatıyorum Borges, kalkıyorum Borges. Yani bütün her şeyimde artık Borges düşünüyorum. Başladım ben. Bütün okuduğum Borges tekrar oku bakalım. Çünkü neden ama altyapısı var. 82 yılında Bursa'da ben okula başladığımda Nobel Edebiyat Ödülünü Kolombiyalı, yani Güney Amerikalı bir yazar almıştı, Marquez Gabriel Garcia Marquez. O yüzden biz Latin Amerika edebiyatı okuduk o yıllar, tamam. O yıllarda işte onları okurken Borges'i de çok okudum ben. Hatta en çok sevdiğim o yıllarda Borges'in kitaplarıydı. İşte herhalde şuur altımıza bunlar o kadar yerleşmiş ki ben bu Borges şiirini 3 tane yazıp bak 1982'den 2010 yılına kaç yıl geçmiş. Böyle 3 tane şiir çıkmıştı. Sonra Arif abi de devam et, bunu bırakma deyince ben hadi tekrar başladım Borges okumaya. Bir yıl geçti, 2011 yılında ben 4 tane daha Borges şiiri yazdım ve çok mutluyum. Hemen Arif abi aradım, abi dedim olacak galiba, ben bunu yapacağım. Tamam dedi, devam et filan, böyle yazıldı. Şimdi bu bitti, 5 yıl sürdü gençler bu şiirleri yazmak. Yani incecik evet. Bir kitap 5 yıl evet. Sürdü. 6. yılda İz Yayıncılık tarafından basılı, çok da güzel. 2016'da. Evet, 2016'da. Bakın 2010 yılında başlanan kitap, şiirler 2016'da kitap haline geldi. Çok da kalın değil. Kaç sayfa? 62.
Bu evet, özel bir çalışma oldu hocam.
Özel tabii,
telafi. Evet. Devam
arada edildi, farklı kitaplar da çıktı
ama
tabii.
Ama bunu 5 yıl boyunca özel bir şekilde çalıştınız.
Şimdi tabii tam bitti. Ben artık yoruyor da yani bu tematik ve süreli olarak yani yazılan bu yazmak, böyle şiirler yazmak insanı yoruyor. Tam bitti artık, ben böyle bir şey girmem derken birden Nisan ayıydı, 2017'nin Nisan ayında İlhan Akkurt adında bir mühendis, yazar arkadaş. Onun da kitapları var. Buradan selam olsun. Çünkü manganın başlangıcı onunla ilintili. Bana bir mesaj attı WhatsApp'tan. Bir tıkladım. Bırak bu Arjantinliği de, yazacaksan bunu yaz. Bana takılıyordu arada Arjantinli dedi Borges. Bir tıkladım mesajı. Bir link atmış bana. James Clarence Mangan. Allah Allah. Yani internetten var internette bilgi ama çok az. Oranın milli şairi.
İrlanda'nın.
İrlanda'nın milli şairi. James Joyce onun ilan ediyor ve kabul görüyor. 1803'te doğmuş Mangan. 1849'da ölmüş. 46 sene yaşamış. James Joyce ondan sonra kuşak ve Mangan, James Clarence Mangan İrlanda'nın milli şairi olmalıdır diyor ve kabul ediyor. Bağımsızlık şairi. Oscar Wilde da diyor ki James Clarence Mangan İrlanda'nın bütün tarihiniz içinde, zihinde, hafızasında taşıyan biridir diyor. O kadar önemli biri.
Yani aslında Borges'ten sonra hikaye Mangan'a geliyor.
Ama bütün bunlar bizi niye ilgilendirsin, ilgilendirmez. Beni ilgilendiren şu. Şimdi o linki tıklayınca bir baktım, internette de var bu. La ilahe illallah diye bir şiiri var. Three Calendars adında şiir, yani üç kalender yazmış, sanki İstanbul Boğazı'nı anlatıyor. Oturmuş İstanbul Boğazı'nın böyle bir tepeye, Boğazı anlatıyor. Yok, ilgisi yok ama Boğazı anlatıyor, İstanbul Boğazı'ndan bahsediyor. Sanki gelmiş ama çıkamamış, yani Dublin'den, İrlanda'dan dışarı çıkamamış birisi bu. La ilahe illallah demesi beni çok şaşırttı. Bizim gibi söylüyor. Yani İngilizce olarak söylemiyor gençler. La ilahe illallah'ı bizim gibi söylüyor. Şimdi İskender Pala diyor ki bir kitabında, Kırklar Meclis kitabında 3,5 sayfa İrlandalı Türk şiiri diye bir yazısı var. Orada diyor ki Mangan Müslüman olmuş mu olmamış mı bilemiyoruz ama diyor o bir muvahhittir. Yani tek tanrıya inanan biridir diye böyle bir şey ortaya atıyor. Yine Allah, hu Allah diyor. Allah'a hamdolsun diyor. Şiirlerinde var bu. Yine bir Müslüman kadına şöyle sesleniyor. Açma peçeni ey güzel kadın, solmasın o gül yanağın. Allah Allah. Normalde açta göreyim demesi lazım. Bir batılı olarak adamdaki edep ve hayaya bak. Yani kirlenme, açma diyor filan böyle. Böyle bir hassas bir tarafı var. Sonra bu adam tabii şey okuyamıyor üniversite. 10 kardeşler, babası fakir, babasıyla pek geçinemiyor. Bakkal dükkanı falan var babasının. Annesiyle ilgileniyor daha çok. Annesi yatalak hasta, annesine bakmış, annesiyle ilgilenmiş. Ama bu arada 5 tane de dil öğreniyor. Bakın üniversite okuyamıyor, dikkatinizi çekerim. Latince öğrenmiş, Latinceyi öğrenmiş, Fransızca öğrenmiş, Almanca öğrenmiş, konuşuyor. Bunlar Almanca, İspanyolca ve İtalyanca. 5 tane dil. Noter yanlarında, kütüphanelerde çalışarak ayakta durmaya çalışmış. Almanca üzerinden bir kütüphanede, Marş Kütüphanesi'nde yanılmıyorsam, Osmanlı Divan şiirini tanıyor. Fark ediyor. şoka giriyor. Benim şoka girdiğim gibi şoka giriyor. Türkçe öğrenmeye karar veriyor. Divan şiirini o kadar seviyor ki divan şiirini tanıyınca Batı'ya dair ne kadar birikim varsa, kültürel birikim, şiir, bunların hepsi paçavra, atın diyor. Evet, aynen bunu söylüyor. Paçavra bunlar, atın. Ve divan tarzı yazmaya başlıyor. Hatta Peter Hurt var benim kitabımın, işte bu Mangan kitabının başında. O da orada da söylüyor. Yani bir daha yazmamıştır diyor. Yani Batı tarzı sonelerden falan böyle şiirler yazmamıştır diyor. Divan şiirini tanıyınca ve bizim gibi yazmaya başlıyor. Osmanlı tarzı. Türkçe öğrenmeye karar veriyor ve Türkçeyi öğreniyor. Şöyle diyor ama, Türkçe öğrenmek o kadar zor, o kadar zor ki diyor, Türkçeyi öğrenmek ve hakim olabilmek için Türkçeye yeminli bir Müslüman gibi olmak gerekir diyor. Yani kararlı. Ve öğreniyor. 7 tane makale yazıyor Türkçe. 30-40 tane Türkçe şiir yazıyor, çeviriler yapıyor filan. Böyle birisi. Tabii o dönemde bir de bir kıtlık yaşanıyor, korkunç bir kıtlık. 3 milyon İrlandalı ölüyor. Neden kıtlık yaşanıyor? Patatese dayalı bir ekonomisi var İrlanda'nın. Patatesle besleniyorlar. Yani varsa yoksa her şey patates. O arada patatese bir kurt dadanıyor. Patates olmuyor 4-5 sene ve açlıktan ölüyor 3 milyon İrlandalı. Bakın, 3 kişi değil, 3 bin kişi değil, 3 milyon İrlandalı ölüyor yaklaşık. 4 milyonu da terk ediyor. O arada İrlanda bağımsızlık mücadelesi de veriyor bu durumda İngiltere'ye karşı. İngiltere muhtemelen bu hastalığı onlara belki de soktu tarlalarına, hani mücadeleden vazgeçsinler diye. Ve bu arada da 2000 pound, 2000 sterlin yardım kararı da alıyor İngiltere, dalga geçer gibi. Ne diyecek koca ülkeye 2000 sterlin? Bizim sultanımız Sultan Abdülmecit Han 10.000 sterlin yardım kararı alıyor. İngiltere bunu duyunca hop oturuyor, hop kalkıyor, siyasi baskılar filan. 1000 sterlini düşüttürüyor. Yani benim üzerime çıkamazsın demek istiyor. Ama sultan hapishaneden mahkumları çıkarıyor. 5 gemi bakliyat, erzak hazırlıyor. Mahkumlara diyor ki, bakın size özgürlüğünüzü bağışlıyorum. Bu gemilerdeki yiyeceği İrlanda ülkesine götürüp bırakacaksınız ölüm pahasına. Tamam diyorlar. Ve hakikaten ablukayı alınıyorlar Dublin limanında. Ölenler oluyor. Geri dönmüyorlar kesinlikle. Bir kasaba limanına güç bela yanaşıp Drogheda denilen oraya boşaltıyorlar. İrlanda parlamentosu ve soyluları bunun üzerine çok mutlu oluyorlar. Osmanlı Sultanı'na güzel, böyle ağdalı, içten bir teşekkür mektubu gönderiyorlar hatta. Onu da ben okudum, internette buldum bir yerde.
Yine mazlumların yanında olmuş,
evet,
yani Osmanlı.
Evet, tabii. Ve Drogheda'nın o günden beri amblemi ay yıldızdır. Drogheda kasabası şehrinin şu an. Formalarında, hatta futbol takım formalarında o ay yıldız var. Bir de Portsmouth diye bir şehir takımının, yine onun da arması öyle, ay yıldız. Muhtemelen James Clarence Mangan bunlara da şahit olmuş ya da duymuştur en azından. Böyle bir şey sevgisi var. Ama yani şeyi Türkçe'ye karşı ve bize karşı, Orta Doğu ya da Doğu'ya karşı ilgisi divan şiiriyle, Osmanlı divan şiiriyle başlıyor. İşte Süleyman adında şiiri var, Kervan adında şiiri var. Yani bize dair birçok imgeler taşıyan şiirler ve tarzda, ya yani divan tarzında şiirler yazmış birisi. Dolayısıyla Mangan'ı dedim ya, yazmak gerekir. Yani bunları görünce, bütün bunları şahit olunca, ben okuyunca. Tabi bu arada, evet, Sade İskender Paladil mesela Avni Özgürel bir soruşturma yapmış 2000'li yıllarda Mangan'la ilgili. İnternette o da geziyor. Oradan çok faydalandım. Nesrin Karaca profesör, ona ulaştım. O bana birkaç makale gönderdi. Onun yazıları var, konferansları var. Böyle işte Arda Arıkan, evet, hoca, onun bir çalışması var bir akademisyenle birlikte.
Bir de bu iki kitapta
Nurten Birlik Hanım,
evet, Birlik Hanım efendim. Evet, onlardan faydalandım. Bu kadar. Yani çok fazla, bir de Şeref Bilsel'in bir Eliz Edebiyat'ta bir yazısından faydalandım. Böyle yani, şimdi Borges öyle değil. Borges'le ilgili yığınlarca malzeme var. Evet. Yani kitaplar var filan ama Mangan'la ilgili yok. Ve bu kitap ödül alınca 3 tane yayın evi şu an çalışmalara başladı. Çeviriler yapacaklar. Hı-hı. Manga'nın yazılarını, şiirlerini Türkçe'ye kazandıracaklar inşallah. Mutluyum. Çok mutluyum bu açıdan.
Hayırlı olsun. Yani öyle. Teşekkür ederiz bu güzel kitabı bizlerle buluşturduğunuz için. Bir de bu kitaplar tabii gün doğarken gün batımı.
Ha, güzel.
Başlığı altında harika. Çıkartıyor.
Şimdi neden o? Hı-hı. Dikkat ederseniz Borges gün doğarken gün batımı, Mangan gün batarken gün doğumu. Yani tam hı-hı. tersi. Ne demek bu? Şu demek. Borges doğuyu çok iyi bilir. Bizi çok iyi bilir. İslam'ı hı-hı. bilir falan, Yahudiliği bilir filan. Belki Yahudi olduğu söylentisi var. Doğuyu bildiği halde batılı kalmış biri. Hı-hı. Israrla batılı kalmış. Gün doğarken gün batımı. Mangan, James Clarence Mangan ise batılıyken doğuya geçmiş. Artık bizim diyoruz ona, ya da geçiş dönemi diyelim.
Hatta bir tane batarken gün doğumu. Türk şiiri, Türk şairi olarak.
Tabii Türk ha. Pardon, en önemli evet. bilgiyi tabii hı-hı. bak sen hatırlattın. Avrupa Edebiyat Mahfillerinde Mangan Türk şairler arasında geçiyor ismi. İrlandalı şairler arasında değil. Bak oranın milli şairi olmasına rağmen Türk şairler arasında geçiyor ismi. O çok enteresan. Artık bizim olmuş biri.
Oradaki içimizdeki Türk evet, diyorlar o zaman evet. onun için.
Dolayısıyla gün batarken gün doğumu dedim. Şimdi tabii ikileme oldu. Bu tabii bir üçleme olsun istiyorum.
Hah, onu diyecektim. Yani bir seri gibi devam ediyor.
Seri üçleme olsun inşallah evet. nasip evet. olur.
Mangan bizim içimizdeki İrlandalı yani.
Gibi evet. Ama olumsuz anlamda değil. Çünkü o biraz olumsuz olarak
tabii, olumsuz yani.
Kabul gördü Türkiye'de. Onunla ilgili bir şiir okuyacağım zaten. Okumam lazım.
Hatta okuyalım sonra hafıza geçelim.
Okuyalım hafıza geçelim.
Hafıza geçeceğiz. Evet. Üçlemeye geçiyoruz. Evet. Yani.
Borges, Mangan.
Evet.
Üçüncüsü de yolda. Onu da dinleyicilerimizde evet. müjdeyi vermiş olalım.
Şimdi şöyle bir şiir var. Bulutların Diliyle Mangan'dan. Onu okuyayım. Ben James Clarence Mangan. Geldim bulutların diliyle size konuk olmaya. Dışınızdaki İrlandalı benim. Sırtımda ihanetin ayak izleri, düşerek, çarparak, kırılarak, yapayalnız böyle sokaklarda. Şimdi bu parçaları alıp götürün, bunlar Avrupa'nın paçavraları. Sol yanımdan başlayan ateş sardı ülkemin her yanını. İşte durdum burada, iyice bakın, bu halkımın çığlığıdır, daha bakın. Tarlalardan şehrin merkezine doğru akan, kapılardan ev içlerine hızla yayılan bu kıtlık vebasını unutmayın ve unutmayın camlardaki çocuk gözlerini. Bulutların diliyle geldim size kardeş olmaya. İçinizdeki Türk benim. La ilahe illallah. Evet.
Eyvallah.
Evet, yani. Mangan'dan sonra yani dedim şu olması üçleme olsun.
O zaman bu da sanırım
yitik söz.
Sınır koymayalım hocam bence.
Ya
üçleme değil üçleme. Şöyle yani şimdi birçok
sonra bir üçleme daha gelir
böyle birçok kaliteli insanlar var. Bunlardan bir tanesini de Nurettin amca yazmıştı. Hugo Chavez.
Anladım evet.
Mesela Victor Jara var.
Evet.
Yine
ya ben başka
yani
birini yazmak o sürpriz onu şimdi şey yapmayayım onu sürpriz olarak ileride bakalım yapabilirsem evet. belki bir dörtlemeye doğru gider.
İtik Söz dergisinde
İtik Söz Maraş Belediyesi çıkar çok güzel harika bir dergi. Duran Boz'un editörlüğünü yaptığı bir dergi, ikinci senesi hatta üçüncü senesi diyelim. Orada yayınlanıyor Hafız'ın Şehir Günlüğü şiirleri. Bu hafız olarak inşallah yayınlanacak bakalım öyle düşünüyoruz. O şiirler de çok beğeniliyor. Çok olumlu geri dönüşler var. İsterseniz ondan da bir tane örnek verebiliriz. Evet. Bu tabii biraz farklı tarzda. Ya yani dikkat ederseniz Borges'ten sen okudun Yusuf.
Biraz daha kısa bir hayat kısa. Var.
Hatta Doğanız'dan bir yazısında bahsetmişti Radikal Kitap'ta. Biliyorsunuz Latin Amerika Edebiyatı büyülü gerçekçilik akımı gerçeküstü ya da bu şiirlerin de o tarz yazıldığını söylemişti. Çok mutlu olmuştum. Manga'nın farklı. Şimdi bakalım Hafız'ın Şehir Günlüğü de şöyle gün doğumuna doğru. Bu formatı şu. Her Hafız şiirinde Hafız'dan iki dize var. Onun etrafında şekillenen bir şiir. Önce Hafız'ın dizesini okuyorum. Aşk diyarına yol kılavuzun olmaksızın adım atma. Zira ben yüzlerce kez denedim de gene olmadı. Hafız. Gün doğumuna doğru. Derunumda yanan bu ateşi neden anlamıyorlar hace? Nereye dek bu sıçrayıp uyanmalar? Rüzgara açılan kapımızdan boşalır kırgınlığımız gün boyu şehrin ve kardeşlerimizin üstüne. Sana söylüyorum sırdaşım, bu ölü toprağını alma içeri, sürdür yürümeni bütün iyi dileklerle. Gün doğumuna doğru çok bilmiş adamları geç, yolunu kaybetmiş seyyahları görürsen dur bekle, soluklan biraz. Yine de istekliysen aşk diyarında otağı kurup ateşlerde yanmaya, kılavuzsuz adım atma oraya, ölümsüz soytarılar ve derin sular üstüne yemin etseler de. Şimdi ne demeli bizim bu rüzgarlarda savrulan bedenlerimize hafız, iğneler batırılmış gözlerimize, lal olmuş dillerimize. Zira yüzlerce kez denedik aşk diyarına adım atmayı, gene olmadı, gene olmadı, olmadı. Derinumda yanan bu ateşi neden anlamıyorlar Hacı? Evet, Hacı hafızın hafıza hitap edeni, yani hoca anlamına. Zaman zaman Hacı da diyorlar. Hafız Şirazi önemli bir isim. Yani Doğu şiirinin bence başlangıcı diyebiliriz. Çok önemli isim. Hatta o kadar etkili olmuş ki Batı'da. Mesela Almanların büyük üstadı Goethe bundan çok etkileniyor. Bu hafızdan Doğu Batı Divanı'nı yazıyor. Oradan yola çıkarak. Çok çok önemli biri. Hafız inşallah böyle.
Bekliyoruz hocam. Hafız hafız. Evet.
İnşallah diyelim.
İnşallah. Peki.
Eyvallah hocam. Yavaş yani yavaş. Arjantin'den başladınız. İrlanda. Oradan İran.
İran.
Yani bir üçleme.
Üçleme öyle sonunda inşallah.
Bu kitap ne zaman çıkar gibi gözüküyor?
Ya bu ne zaman? Allah ömür versin önce. Sağlık afiyet versin.
İnşallah.
Şimdi 2 senede 9 şiir yazabildim. 2 ayda bir çıkıyor Yitik Söz. Yitik Söz de çıkıyor sadece. 2 ayda bir çıkıyor. Dolayısıyla yılda yazabilirsem 6 şiir, yazamazsam 4'te filan kalıyor. 2 ayda bir de yazamıyorum. Şimdi bu sene iyi gidiyor bakalım. Toparlarsak 2 senesi daha var. Öyle diyeyim.
İyi bakalım.
Yani 9 tane daha yazılsın ki en azından 18-20 şiir olsun.
Eyvallah.
Şiirler de zaten ebatlı biraz. Yani bir kitap olur. Tabii şunu da söyleyeyim ama gençler. Yani nereye kadar giderse de diyelim o da var. Çünkü ben bitirdimle olmuyor. Yani şiir artık bittim derse bitiyor. O da
evet,
var. Yani
eyvallah.
Evet.
Eyvallah hocam.
Öyle.
Hocam çok teşekkür ederiz.
Rica ederim. Yani güzel, harika bir sohbet oldu.
Gerçekten
oldu.
Uzun uzun da konuşulması gereken
konular. Çok mu konuştum, ne yaptım?
Çok biz bu durumdan memnunuz hocam.
Eyvallah.
Biz sizi çokça dinlemek istiyoruz eyvallah zaten.
Yani 2 tane güzel kitabı derin derin konuşmuş olduk aslında.
Evet.
Bores'te Mangan Mangan'ı. Tabii diğer kitaplar üzerine
ya
de böyle
onlar
bir
tabii şey onlarla bitmez yani. Hı-hı. Program bitmez. Onlara da girersek evet. İşte yani 10 tane şiir kitabımız oldu öyle diyelim. 3 tane de şiir dışı. 5 vakit yazar, Şairlerin Gazzesi ve Benim Adım Kudüs adıyla. İkisi işte Filistin üzerine. Diğeri de 5 vakit üzerine. Tabii soruşturmada yazar dostlarımız namaz eksenli cevaplamışlar genelde ama tabii o sorular namaz eksenli değildi. Ama 5 vakit yazar olarak isim verdi kitabımıza. Öyle işte bir çalışma olmuştu o da.
Eyvallah. Hepsi de birbirinden kıymetli, değerli.
İnşallah son olarak neler söylemek istersiniz?
Yani sizlere güzel programlar diliyorum. Çünkü iyi programlar yapıyorsunuz. Yaptınız 9 senedir. İnşallah güzellikle devam eder. En güzel günler sizin olsun. Sağlık afiyet versin Cenab-ı Rabbil Alemin hepimize.
Allah razı olsun.
Tabii çok birkaç senedir kötü günlerden geçtik. İşte pandemidir, şudur budur. Etrafımızda savaşlar oluyor. Yani Rabbimiz ülkemizde zeval vermesin.
Amin.
Yani güzel bir ülkede yaşıyoruz. Bakın hakikaten güzel bir ülkede yaşıyoruz. Şunu söyleyeyim son olarak, böyle 7-8 sene önce Afrika'ya gitmiştim. Mesela orada sürekli sıcak. 2 mevsim var. Kurak mevsim, yağmur mevsimi. Hep kurak, hep sıcak. Bizde öyle değil. Üşümeyi özlüyorsunuz ya. Geldim burada üşümeye başladım. Oh dedim. Harika. Yani bizde 4 mevsimi yaşıyoruz iç içe. Ne kadar güzel. O yüzden çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. İnşallah Rabbim bu ülkeyi her türlü beladan korusun. Birlik beraberliğimize devam ettirsin diyelim.
Amin. Teşekkür ederiz.
Allah razı olsun. Allah razı olsun.
Çok teşekkür ediyorum.
İnşallah çok arayı açmadan, 9 yıl olmadan da tekrar hasbihale konuk almış oluruz.
Hafız çıktıktan sonra hocam inşallah. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Gönüllerin Frekansı Erkam Radyomuzda hasbihal programımıza kulak verdiniz. Adem Turan hocamız konuktu. Kendisi yılın şairi ödülünü aldı ve Mangan Mangan'ı yazdı. Biz de teşekkür ediyoruz bu vesileyle, bizi kırmadığı için, davetimizi kırmadığı için. Haftaya görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.